Ayrım 3.
Ayrılan oluyor mu hiç diye sordu Deborah. Yani iyileşip giden demek istiyorum. Bilmiyorum dedi Carla. Bir hemşireye sordular. Bilmiyorum dedi hemşire. O kadar uzun süredir çalışmıyorum burada. O anda kara tanrı Lactemeran'dan bir inilti ve sonsuza dek sürecek gizli yargılarla ardı arkası kesilmeyen sövgüler yağdıran bütün öğretmenlerinin, akrabalarının ve okul arkadaşlarının bir araya gelmiş görüntüleri olan korodan da alaycı bir kahkaha sesi geldi. Sonsuza dek deli kız, sonsuza dek tembel kız. Daha sonra Deborah'ın tavana bakarak yatmakta olduğu odaya küçük öğrenci hemşirelerden biri geldi. Kalkma vakti geldi dedi öğrenci. Deneyimsizliğinin verdiği kararsız ve ürkek bir sesle. Hastanede bunun gibi psikiyatri alanında eğitim gören yeni bir öğrenci grubu vardı. Deborah boyun eğip içini çekerek kalkarken düşünüyordu. Bulunduğum bir odayı böylesine bir delilik havasıyla doldurmam karşısında şaşkına döndü. Haydi gelin dedi öğrenci. Doktor hanım sizinle görüşecek. Buradaki şeflerden biridir ve aynı zamanda da çok ünlü bir doktordur. Onun için acele etmelisiniz Miss Blow. Bu kadar iyi bir doktorsa ayakkabılarımı giyeyim bari dedi Deborah. Genç kadının yüzündeki şaşkınlık ifadesinin derinleşmesini ve hoşnutsuzluğunu belli etmemeye çabalamasını gözleyerek. Öfke, korku ya da şaşkınlık gibi güçlü hiçbir duyguyu belli etmemesi kendisine tembihlenmiş olmalıydı. Gerçekten minnettar olmalısınız dedi öğrenci. Onunla görüşme imkanını elde edebildiğiniz için çok şanslısınız. Dünyadaki bütün delilerce tanınan ve sevilen dedi Deborah. Haydi gidelim. Öğrenci hemşire koğuş odasının ardından da merdivenin başındaki kapının kilidini açtı. Açık durumdaki alt kata inip binanın arka tarafından dışarı çıktılar. Öğrenci hastane bahçesinin tam ortasına yapılmış, çevreye hiç uymayan yeşil panjurlu beyaz bir evi, küçük kasabalarda iki yanı meşe ağaçlarıyla çevrili yolların kenarındaki beyaz evler tipindeki bir evi gösterdi eliyle. Ön kapıya gidip zili çaldılar. Bir süre sonra ufak tefek, ak saçlı, tombulca bir kadın kapıyı açtı. Kabul bölümünden geliyoruz, işte hasta bu, dedi öğrenci. Bir saat sonra gelip onu alabilir miyim, dedi kadın. Bana beklemem söylendi. Pekala. Deborah kapıdan içeri girerken sansür tek düze bir sesle uyarılarını yağdırmaya başladı. Doktor nerede? Bir yerlerden kapının ardından filan gözetliyor mu yoksa? Ufak tefek kahya kadın bir odayı işaret etti. Doktor nerede diye sordu Deborah. Duvarlarla kapıların hızla birbirlerine yaklaşmalarını engellemeye çalışarak. Doktor benim dedi kadın. Bildiğini sanıyordum. Ben Doktor Freydim. Antera ve karanlığın içinde sürekli düşerek bir kahkaha attı. Ne müthiş bir tebdili kıyafet. Sansür homurdandı. Dikkatli ol, dikkatli ol. Aydınlık bir odaya girdiler ve kahya, kadın, ünlü doktor ona dönüp otur, rahatına bak dedi. O anda Deborah'a bir bitkinlik çöktü ve doktor bana anlatmak istediğin bir şey var mı diye sorunca korkunç bir öfkeye kapıldı. Ayağa fırladı ve doktora, YR'ye, koroya ve sansüre dönüp pekala, siz soru sorun ben de yanıt vereyim. Bütün semptomlarımı yok edip beni eve gönderin. Ne kalacak bana peki o zaman dedi. Doktor sakin bir sesle, hastalığının belirtilerinden vazgeçmek istemiyorsan hiçbir şey anlatmazsın dedi. Deborah'ın boynuna bir korku kemendi dolanıyordu. Gel otur. Hazır olana kadar hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değilsin. Böyle bir şeye hazır olduğunda da kaybettiklerinin yerine koyabileceğin bir şeyler olacak. Deborah otururken sansür yerici olarak, bak dinle, kuş kız, burada bir sürü küçük masa var. Masalar senin sakarlığına karşı kendilerini koruyamıyorlar biliyorsun dedi. Neden burada olduğunu biliyor musun dedi doktor. Sakarlığım yüzünden. Sakarlık ilk neden. Ayrıca upuzun bir de listemiz var. Tembellik, dağınıklık, inatçılık, bencillik, şişmanlık, çirkinlik, kötülük, kabalık, bir de yalancılık. Bu sınıflandırmanın alt başlıkları da var. A. Sahtekörlük. Gerçekte iki büklüm neden hayali ağrılar, gerçek olmayan işitme sorunları, yalandan bacak sakatlanmaları, yapmacık baş dönmeleri, aslı astarı olmayan ve işten kaçmak için uydurulan hastalık bahaneleri. B. Mızıkçılık. İnsanlara soğuk davranmayı atladın mı acaba? Soğuk davranmak var bir de. Sessizliğin içinde gün ışığı sütunundaki toz zerrecikleri gibi ağır ağır yere inerken yaşamında belli, belki de ilk kez gerçek duygularını dile getirmiş olduğunu düşündü Deborah. Söylediği şeyler doğruysa öyle olsundu. Hiç değilse bütün bu karanlık ve üzünç kaynağı dünyaya karşı bıkkınlığını ve nefretini dışa vurmuş olarak çıkacaktı bu bürodan. Doktor yalnızca oldukça uzun bir listeymiş. Söylediklerinin bazıları gerçekte öyle değil bana kalırsa ama şimdi bizi bekleyen bir görev var dedi. Beni arkadaş canlısı, sevimli, uysal ve söylediği yalanlardan mutluluk duyan biri haline getirmek. İyileşmene yardım etmek. Yakınmaları önlemek için. Hayır, sona erdirmek için. Duygularındaki bir karmaşanın ürünü çünkü bu yakınmalar. Kement giderek daralıyordu. Korku çılgınca Deborah'ın yüreğine akın ediyor, genç kızın gördüğü her şeyi kül rengine dönüştürüyordu. Siz de herkesin söylediği şeyi söylüyorsunuz. Var olmayan hastalıklarla ilgili uydurma yakınmalar. Gerçekten çok hasta olduğunu söylediğim gibi geliyor bana. Buradaki diğer insanlar gibi mi? Deborah bundan daha ileriye gidemezdi artık. O kapkara dehşet bölgelerine çok fazla yaklaşmıştı zaten. Buraya ait olduğunu düşünüp düşünmediğini, hastalığının akıl hastalığı denen türden olup olmadığını mı sormak istiyorsun bana? Öyleyse yanıtım evet. Evet, bence bu türden bir hastasın sen. Ama çok çaba harcarsan ve seninle birlikte bir doktor da çaba harcarsa iyileşebileceği kanısındayım. Bu kadar basitti demek. Ne var ki Deborah şu anda aklından geçirdiği ve hiçbir zaman ağzına almayıp hep dolambaçlı yollardan anıştırılan deli sözcüğünün verdiği dehşetin yanı sıra doktorun sözlerinden üzülüp gelen ve geçmişin pek çok köşesini aydınlatan bir ışığın varlığını da seziyordu. Evi, okulu ve bütün doktorların muayenehaneleri neşeli bir suçlamayla çınlıyordu. Senin hiçbir şeyin yok. Oysa Deborah yıllardır bir şeyler olduğunu, körlük anlarının, şiddetli ağrıların, topallığın, korkunun ve bellek yitiminin belirlenebileceğinin ötesinde daha derin boyutlu, daha ciddi bir sorunu olduğunu biliyordu. Hiçbir şeyin yok senin, yalnızca diyorlardı ona hep. İşte sonunda bütün muayenehanelerde duyduğu öfke burada doğrulanıyordu. Doktor, ne düşünüyorsun? Yüzün biraz gevşedi bakıyorum dedi. Hafif bir suçla ağır bir suç arasındaki farkı düşünüyorum. Niçin? Mahkum, şöyle iltihaplı türden ciddi bir hastalığı olmadığı suçlaması karşısında suçu kabul eder ve taammüden birinci derecede kaçık olmaktan hüküm giymeye razı olur. Belki de ikinci derece dedi doktor hafifçe gülümseyerek. Ne tamamen istemli ne de kasıtlı olarak. Derken o darbe geçirmez kilitli kapının öte yanında birbirinden uzak ama gene de yan yana duran annesiyle babası geldi Deborah'ın gözünün önüne. Önceden tasarlanmamış ama oldukça kötü bir niyetle oluşturulmuş bir görüntüydü bu. Deborah, bitişik odadaki öğrenci hemşirenin onlara sürenin dolduğunu belirtmek için dolaşmaya başladığını ayrımsadı. Doktor, eğer uygun görürsen bir başka randevu ayarlayıp görüşmemize başlayalım. Çünkü seninle ben birlikte var gücümüzle çabalarsak bu şeyi yenebileceğimize inanıyorum. İlk insana tekrar, İstemezsen hastalığını, hastalık belirtilerini senden çekip alamayacağımı söylemek istiyorum dedi. Deborah karşısına çıkan bu sorumluluktan ürkmüştü gerçi ama gene de yüzünde çok sakıngan bir evet ifadesi oluşturdu ve doktor da bunu gördü. Birlikte bürodan çıktılar. Deborah bütün gücüyle sanki başka bir yerdeymiş, bu yer ve kişiyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranmaya çalışıyordu. Yarın yine aynı saatte dedi doktor hemşireyle hastaya. Sizi anlayamaz o dedi Deborah. Karen yalnızca Yunanca bilirdi. Doktor Fried hafifçe gülümsedi ama sonra yüzü ciddileşiverdi. Umarım bir gün bu dünyayı Styx benzeri bir cehennemden farklı bir yere olarak görmende yardımcı olabilirim. Deborah'la öğrenci arkalarını dönüp gittiler ve beyaz bir keple çizgili bir üniforma giymiş olan Karen, gövdesinden ayrılmış bir ruhu kilit altındaki koğuşa geri götürdü. Doktor Freight, onların yürüyüp kocaman binaya dönmelerini izlerken düşünüyordu. Bu olgunluğun, küskünlüğün sınırlarını henüz belirleyemediğim bu hastalığın bir yerinde gizli bir güç var. Evet, güç oradaydı ve etkindi. Hastalık olgusu, açıklığa kavuşturulduğundan oluşan o rahatlama ışıltısıyla her şeyden önemlisi, suskun bir insanın yardım dileme çığlığı olan o intihar girişimiyle ve sonunda ergenlik çağındaki kişilerle sürekli savaşan hastalardan her zaman beklediği gibi sürekli ve etkileyici bir biçimde oyunun bitip gizliliğin sona erdiğinin belirlenmesiyle sesini duyurmuştu bu güç. Bu akıl hastalığı olgusu artık açığa çıkmıştı gerçi ama hastalığın kendisinin yamaçları yeşil ağaçlarla gizlenmiş bir yanardağın ak renkli özü kadar derinlere uzanan kökleri duruyordu hala. Bir yerde hatta yanardağın ta dibinde bile gömülü duran bir istenç ve güç tohumu vardı. Doktor Freed içini çekip işine döndü. Bu kez bir çıkarabilsem onu ortaya, dedi ana dilinin gramerine kayarak ve yine içini çekti. 4. Bölüm. Susie Blow, rehabilitasyon merkezi öyküsünü oldukça iyi karşılamıştı. Esther, durumu annesiyle babasına anlatırken de hastaneyi bir dinlenme yurdu biçiminde örtbas etmeye çalışmış ama onlar buna kanmayıp çok öfkelenmişlerdi. Onun aklında hiçbir bozukluk yok, çok zeki bir kızdır o, demişti babası. Bu onun en büyük övgüsüydü. Yalnızca soyumuzun zekası bir nesil atlayıp ona rast geldi. İşte mesele bu. Benden o, benim kanımdan. Hepinizin cehenneme kadar yolu var. Sonra da odadan çıkıp gitmişti. Sonraki günlerde Esther sürekli olarak onlardan bu kararını desteklemelerini dilediği halde ancak abi Claudio ile kız kardeşi Natalie, ailenin gözdeleri, böyle bir gereksinme olabileceğini kabul ettiklerini söyledikten sonra biraz rahatlamıştı yaşlı adam. Deborah en sevdiği torunuydu çünkü. Jacob evde sessiz duruyordu ama Esther'la birlikte yaptıkları şey yüzünden çok huzursuzdu. İki kez gidip Doktor Lister'la görüşmüşler ve Jacob doktoru dinlerken doğru olanı yaptıklarına inanıp kendini rahatlatmaya çalışmıştı. Kendisine doğrudan bir takım sorular yöneltilince duruma razı olmak zorunda kalmıştı. Bütün veriler ona evet dedirtmeye çalışıyordu. Ne var ki kısacık bir an için duygularına kapılması bile bütün dünyasının kuşkuyla dolmasına yetiyordu. Esther'la ne zaman tartışsalar o can alıcı sorun hiç ağza alınmıyor ve geride sözsüz bir kin ve suçlama atmosferi kalıyordu. İlk ayın bitiminde hastaneden Deborah'ın etkinliklerini çok genel bir dille anlatan bir mektup aldılar. Deborah hastane düzenine ve personele iyi bir uyum sağlamıştı. Tedavi de başlamıştı. Artık bahçede dolaşabiliyordu. Esther her sözcüğü tekrar tekrar okuyarak, her olumlu belirtiyi büyüterek, her görüşü evirip çevirip parlak düşüncelere dönüştürerek bu yüzeysel anlatımdan mektuptan bulabildiği her türlü umut kırıntısını çekip çıkarmaya çalışmıştı. Esther ayna karşısında düşüncelerini nasıl anlatacağının provasını yaparak Jacob'la babasının duygularını yönlendirmeye de çalışıyordu. Babasının içinden bu kararın yanlış olmadığını bildiğini, Deborah'ın hastaneye yatırılması üzerine kapıldığı öfkenin de yalnızca yaralanan gururunun bir dışa vurumu olduğuna inanıyordu. Buyurgan, tez canlı, huysuz ve çok zeki bir insan olan göçmen babasında bazı yumuşama belirtileri görüyordu şimdi. Yalnızca her zamanki sivri dilliliği sürüp gidiyordu. Kimi zaman Deborah'ın hastalığının baş göstermesiyle birlikte yaşamlarının bütün itici gücü ve amacı inceleme altına alınmış gibi geliyordu Esther'a. Bir gece ansızın Jacob'a, "Bunda bizim payımız neydi acaba? Ne gibi korkunç hatalar yaptık?" diye sordu. "Ben biliyor muyum ki?" diye yanıtladı kocası. "Bilsem hiç yapar mıydım o hataları? İyi bir hayata benziyordu. İyi bir hayat yaşıyor gibiydi. Şimdi ise iyi olmadığını söylüyorlar. Sevgi ve konfor verdik ona. Hiçbir zaman soğuk ya da açlık tehdidiyle karşılaşmadı." O anda Esther, Jacob'un da bir göçmenlik geçmişi olduğunu hatırladı. Üşümek,
ıslanmak, aç kalmak, yabancı olmak gibi şeyleri o da tatmıştı. Bu canavarları çocuklarından uzak tutmak için nasıl yeminler etmişti kim bilir. Korumak istercesine elini kocasının koluna doğru uzattı. Ama Jacob bu hareketten biraz tedirgin olmuştu. Daha ne olsun Esther, daha ne olsun? Esther ona yanıt veremedi ama hemen ertesi gün hastaneye bir mektup yazarak ne zaman oraya gelip doktorla görüşebileceklerini sordu. Jacob onun bu mektubu yazmasına sevindi ve her gün posta kutusunu yoklayarak hastanenin yanıtını beklemeye başladı. Ama büyük baba ne yapacaklar yani? Bunun bir hata olduğunu mu söyleyecekler? Dünya ahmaklarla dolu. O yer niye farklı olsun ki? Diye homurdandı durdu. Saçma dedi Jacob da. Kayınpederiyle hiç bu denli öfkeli bir tarzda konuşmamıştı. Doktorların belli bir takım ahlak ilkeleri vardır. Bunun bir hata olduğunu anlarlarsa hemen onu alıp evimize getirmemize izin vereceklerdir. Esther onun hala bir mucizenin gerçekleşip tanının değiştirilmesini, kilitli kapıların ardına kadar açılmasını, geçen yılın yaşam filminin başa sarılmasını ve herkesin yaşamının o gülünç akış biçimine geriye doğru tümüyle silinip hiç yaşanmamış hale gelene değin geriye doğru akışına gülebilmesini umut ettiğini anladı. Birden Jacob acıdı. Ama o kendisinin hastaneye böyle bir amaçla gitmek istediğini sanmasına da izin veremezdi. Doktorlara söylemek, sormak istiyorum. Hayatımızın değiştiğini ve bizi bu yaptığımızı zorlayan nedenler arasında belki de Deborah'ın hiç bilmediği şeyler olduğunu. Bütün iyi niyetimizle bile değiştiremeyeceğimiz bir sürü neden var. Sade bir hayat yaşadık biz. İyi bir hayat yaşadık. Onurlu yaşadık. Bunu yürekten inanarak söylemişti Jacob. O anda Esther az önceki bazı sözlerini Jacob'la aralarındaki ilişkiyle hem evlilik öncesinde hem de evlendikten sonra taraf değiştirmesi gerekirken değiştirmediği zamanla ilişkili olduğunu anladı. Onu daha fazla incitmeye içi el vermedi. Buna gerek de yoktu zaten. Savaşımın büyük bir kısmı atlatılmıştı. Deborah dışındaki herkes için konu kapanmıştı artık. Deborah'ın da bu konuda ne düşündüğünü kim bilebilirdi ki? İlk aylarda zaman zaman sakin, hatta mutlu denilebilecek dönemler yaşadılar. Şimdi evde tek çocuk olan Suzy önem kazanmaya başlamıştı. Jacob da kabul etmese bile Deborah evden uzaklaşmadan önce atsız bir şeyin verdiği korkuyla uzun süre saygılı bir tavırla hep parmaklarının ucuna basarak yürümüş olduğunun bilincine varmıştı. Bir gün Suzy'nin okul arkadaşlarından bir grup gülüp şakalaşarak eve doluştu. Esther hiç düşünmeden hepsini akşam yemeğine davet etti. Suzy buna çok sevinmişti. Konuklar gittikten sonra Jacob yumuşak bir tavırla "Ne şapşal çocuklar. Biz hiç bu kadar şapşal olmuş muyduk acaba? Hele başında kep olan o ufaklık." deyip güldü. Ama gerçekten çok eğlendiğini ayrımsayınca "Tanrım bu gece çok güldüm. En son ne zaman bu kadar eğlenmiştim acaba?" dedi. Ardından da "Gerçekten bu kadar uzun zaman mı oldu? Yıllar mı oldu?" dedi. "Evet," dedi Esther. "Bu kadar uzun bir zaman oldu." "Öyleyse belki de mutsuz olduğu doğru," dedi Jacob Deborah'ı düşünerek. "Hasta," dedi Esther. Jacob "Mutsuz!" diye bağırıp odadan çıktı. Birkaç dakika sonra odaya geri dönüp "Sadece mutsuz!" dedi. "Annenle baban mektuplarında seni ziyaret etmek istediklerini yazmışlar," dedi Doktor Freed. Deborah'ın sık sık aralarına girdiğini gördüğü, 18. yüzyıldan kalma, kale kapısı türünden ağır bir demir parmaklığın öbür yanında oturuyordu doktor. Demir parmaklık yukarı kaldırılmıştı bu kez, görünmüyordu. Ama doktor, anne ve babasından bir ziyaretten filan söz edince Deborah birden o korkunç madeni gıcırtıyı duydu ve demir parmaklık büyük bir şangırtıyla aralarına iniverdi. "Ne oldu?" dedi doktor. İnen parmaklığın şangırtısını duymamıştı ama yarattığı etkiyi sezmişti. "Sizi doğru dürüst göremiyorum ve işitemiyorum," dedi Deborah. "Parmaklığın arkasında kaldınız. Yine senin orta çağ parmaklığın demek. Biliyorsun o parmaklıkların kapıları da vardır. O kapıyı açsana. Kapı da kilitli." Doktor önündeki kül tablasına baktı. "Eh, Senin şu kapı yapımcıların pek zeki değil herhalde. Yoksa kalelerin koruyucu parmaklıklarına sonradan açamayacakları kapılar yapmazlardı hiç. Deborah, doktorun onun kişisel olgularını alıp kendi amaçları doğrultusunda kullanmasından rahatsız olmuştu. Doktorla aralarındaki demir çubuklar sıklaşıyordu. Madeni duvarın gerisinden gelen yumuşak, aksanlı ses giderek sessizliğe gömülüyordu. Duyduğu son sözler, "Onların gelmesini istiyor musun?" oldu. "Annemi istiyorum," dedi Deborah. "Ama babamı istemiyorum. Onun beni görmeye gelmesini istemiyorum." Deborah ağzından böyle sözler çıkmasına şaşmıştı. Bunları içtenlikle söylediğinin bilincindeydi ve oldukça önemli olduklarını da biliyordu. Ne var ki neden önemli olduklarını bilmiyordu. Yıllarca beyniyle komut vermeyi hiç akıl edemediği sözcükler öylece ağzından çıkıvermişti hep. Kimi zaman içini bir duygunun sardığı olurdu. Bu duygu söze dökülür ama altında yatan ve dünyayı ikna etmeyi sağlayabilecek mantık suskun kalırdı. Ve bu nedenle Deborah kendi arzularına olan inancını yitirmişti. Bu yitim arzularını daha da körü körüne savunmasına yol açmıştı. Şu anki duygularını ödüllendirme ve cezalandırma gücünün verdiği bir zevkin de katışmış olduğunun ayrımındaydı. Babasının ona duyduğu sevgi, babasına karşı kullanılabileceği bir silahtı. Ne var ki anlatılması nedenli güç olsa da içinde babasının acıma ve sevgisinin şu sıra ona zarar verebileceği biçiminde bir sezgi vardı. Bu hastane onun için yararlı olacaktı. Biliyordu bunu. Ancak bildiklerini savunamayacağını da biliyordu. Kendi sessizliği ve kilitlerle demir parmaklıkların etkileyiciliği göz önüne alınırsa, onu buraya getirdikleri gün kapıldığı korku ve hüzne yenik düşebilirdi Jacob. Ve bu mahkumiyeti sona erdirmeye karar verebilirdi. Saldırganlar koğuşundaki kadınlar durmadan inleyip çığlıklar atıyorlardı.